Ayrım 14.
Yağmur gecesinin ıslak karanlığında uzaktan ışıklı pencereleriyle fark edilen ziraat mektebi binası. Nemli toprak, gizli kükürt kokusu. Telgraf direklerinden birisi ıslak ve parıltılı, iyice alçak bulutlara yükseliyor. İki siyah atlı hayali direğin dibinde durmuş, birisi öteki atın yularını tutuyor, semerine yayılmış çevreyi kolluyor, silahlı, hazır ve dikkatlidir. Ötekisi atının üzerinde direğe tutunarak ayağa kalkmış yukarı bakıyor. Boncuk boncuk su damlası telgraf tellerine gelip bağlandıkları beyaz fincanlara doğru yağmur gözlerine girmektedir. Çok beklemedi, bir hamlede direğe sarılarak az sonra tırmanmaya başlayacaktır. Zor bir tırmanış, direk kaygan, adam ısrarlı. O sırada şimşek, ıslak teller bir anda çelik mavisi pırıl pırıl. Telgrafhanede şimşeğin fosforlu yeşil aydınlığı. Telgraf alıcı cihazı tıkırdayarak adeta bir takım muharebe esrarını söylüyor. Mussır, muttarit, mütereddit. Muhabere memuru kulak kesilmiştir, tıkırtılardan rakamları söküp tek tek önündeki kağıda geçirmiş. Şifre mülhakı dudaklarının arasında sigarası hem burun deliklerinden baca gibi duman döküyor hem de henüz çözdüğü bir haberi yüksek sesle heceliyor. Anzavura rağmen güzergahta kısmi bir emniyet tesisine muvaffak olduk. Hayati Bey memnun, kendini tutamadı. Yaşa Şükrü Bey. Şifre mülhakı devam ediyordu. Celaleddin Arif Bey, Miralay İsmet Bey ve Rüfekası Ankara'ya müteveccihen yola çıktılar muvasalatları. O sırada çalışan telgrafın tıkırtısı birden kesildi. Şifre mülhakı Memduh Bey ile muhabere memuru telgrafçı bakıştılar. İkisinin de yüzünde merak ve endişe gölgeleri dolaşıyordu. Şifre mülhakı sabırsız pofurdadı. Hay Allah, bu alet bu gece sabrımızla oynuyor. Muhabere memuru manipleye uzanmıştı. Karşı tarafı bulmayı deneyecek. Hava saykalı. Bey kardeşim, yıldırım düşmüş olabilir. Tam da sırasıydı yani. Hayati Bey yelek cebinden saatini çıkarıp bakıyor. Oo, saat fena halde ilerlemiş. Sigarasını kül tablasına bastırarak ayağa kalktı. Çocuklar, siz teması tesise çalışın. Ben keyfiyeti paşaya arz edeyim. Kapıdan salona çıkarken ekliyor. İnşallah misafirleri çekilmiştir. Mustafa Kemal odasında yalnızdı. Misafirler gitmiş, koltuklar, iskemleler nasıl bırakıldılarsa öyle, sehpalarda içilmiş kahve fincanları, dolu kül tablaları, lamba ancak masa çevresini şöyle böyle aydınlatıyor, şimşekler göz alıcı fosfor yeşili parıltılarıyla içeriye dolup boşalmaktadır. Mustafa Kemal Paşa ayaktaydı. Sağ elini hafifçe ceketinin aralığına sokmuş, ileri geri gidip geliyor. Yüzü sakin ama düşünceli. Unuttuğu son derece mühim bir şeyi hatırlamaya çalışıyor gibi. Sonunda yağmur karanlığına bakan pencerenin önüne gelip durdu. Çiğ ve çarpıcı birkaç şimşek paşanın keskin profilini yalazlarıyla geceye pırıl pırıl çizdiler. Şiddetli gök gürültüleri, sonra sessizlik, camları kamçılayan damlaların tıpırtısı. Mustafa Kemal Paşa düşünceli ve melul, yağmura dalmıştır. Mara, Kovaçeva'nın babası, General Stilyan Kovaçev, meğer Balkan Harbi'nde çarpıştığı Bulgar birliklerinin kumandanı değil miymiş? Mara bunu ifşa ederken, kirpi, bol ve kıvırcık gözlerinin derinliklerinde pırıltılı ünlemler yanıp sönüyordu. Binbaşı Mustafa Kemal, Devlet-i Aliye'nin Sofya Ataşe Militeri. Tesadüfün bu mertebesine şaşmış görünüyor. Oysa Voyennen kulüpteki o baloda Yeniçeri ortası kıyafetiyle önünde eğilip genç kızı dansa davet ederken o kadarını hatta daha fazlasını biliyordu. Henüz bilmediği Mara Kovaceva'nın Harbi Umumiye'ye çeyrek kala hayatına ve kalbine kolay unutamayacağı bir sevgili olarak gireceği. O meşhur balo, Graska Gradina Parkı'nın karşısındaki kulüpte 11 Mayıs 1914 gecesi verilmişti. Kral Sağ Majeste Ferdinand'ın ve kraliçenin şeref verdiği şahane bir kıyafet balosu. Orkestra, Johann Strauss'un valsleriyle renk renk çeşit çeşit kıyafete bürünmüş diplomatları ve eşlerini piste oradan oraya savuruyor. Kraliyet hükümetinin ve Sofya Sosyetesi'nin önde gelenleri altın, gümüş, elmas ve zümrüt pırıltılarıyla gözleri kamaştırıyordu. Binbaşı Mustafa Kemal, kollarının arasında adeta uçan genç kızın yumuşak ve hafif mevcudiyetinden hoşlanmıştı. Bir yandan da onun Harbiye Nazırı'nın kerimesi olması ehemmiyetini artırıyordu. Dersaadet en çok da Bab-ı Ali, Sofya'nın Rusya ve İngiltere devleti fehimeleriyle yürüttüğü pazarlıklardan haberdar, eğer onun Mara'ya yakınlığı bu müzakerelerin muhteviyatını öğrenmesini sağlayabilirse. Sofya der demez, hafızasının aynasına yansıyan yalnız Mara Kovaceva'nın kirpiği bol ve kıvırcık gözleri midir? Birden Nikolina Radoslavova, ince, uzun boyu, sarışına yakın kumrallığı ve kuğu zerafetiyle görünmüştür. Onun yeri bambaşka. Hem az rastlanır sevimliliğiyle çevresindeki erkekleri adeta fethediyor, hem de başvekil Radoslav'un kerime-i muhteremesi olması hesabıyla kıymeti harbiyesi yüksek. Mustafa Kemal Bey'in alakası gizlenememişti. Başvekilin kabinesi Sobranya'da ancak 17 kişilik Türk ekalliyetinin oylarına bu değerli oylarsa Osmanlı ateşi militerinin onlara vereceği yöne bağlıydı. Dedikodulara bakılırsa bu yön Nikolina Radoslavova ile Mustafa Kemal Bey'in Tarife hanımefendinin evindeki hafi randevularla saptanıyordu. Sobranya'da muhalefet başvekili ve hükümeti yerden yere vursa da asıl gürültü sokakta kopacaktı. Kopmuştu da. İktidar ve muhalefet taraftarları Ferdinand Bulvarı'nda karşı karşıya gelmişler. Başvekili destekleyenler bir ağızdan partinin marşını söylemeye koyulmuşlar. Dajiev Doktor Radlovofi Nagavata Islani Vremena. Buna mukabil muhalefet sıkılı yumruklar havada tabanca gibi patlayan aleyhte sloganlar atıyor. Başvekil Radoslavov yaşasın, yaşasın onun güzel kızı Nikolina, hükümeti o ayakta tutuyor. Ne var ki devlet-i aliyenin yakışıklı ateşe militeri aracılığıyla el altından öğrenmeye çalıştığı gerçekleri ona ulaştıran yine Nikolina Radoslavova değil, kirpiği bol ve kıvırcık, bakışları başka başka türlü örtülü Mara Dmitrina Kovaceva olacaktı. Sofya bu defa Rusya'yı değil Berlin'i tercih ediyor. Harbi umumi. Tuhaftır. Gök gürültüleri sanki yerini ağır topların manzarayı allak bullak eden infilaklerine bırakmış, kalın uğultular derin yankımalarla boğazın üzerinde dalgalanıyor. Adeta bir cehennem. Viyana valslerinin tül gibi uçuştuğu o görkemli Sofya geceleri ne kadar geride kaldı. İtilaf donanması dreadnoughtlarının o çelik devlerin ağızları Jonk Bayırı sırtlarına ateş kusmaktadır. Ne gündü o? 1331 parantez içinde 1915 Ağustos'unun 10. günü mü? Mermilerin düşmesiyle arazinin hemen her yerinden bir yanardağ fışkırıyor. Unutulmuş cesetler, parçalanmış kaya parçaları, terk edilmiş silah ve teçhizat. Her infilakte havalara uçmaktadır, sonra sapır sapır dökülüyor. Mustafa Kemal ve mahiyeti gözetleme mevkiindeki sütrede ateşin ortasındaydı. Mustafa Kemal eliyle yanı başındaki kaymakam Servet Bey'e aşağıda denize yakın bir yerdeki İngiliz siperlerini gösteriyor. İkisi daha ileriye çıkıp dürbünlerle o tarafı gözetliyorlar. Ağır topçu himayesindeki İngiliz taarruzu o sırada başlamasın mı? İngiliz piyadesi süngü takmış, oynak bir sis arasından dalga dalga Türk siperlerine gelmektedir. Mustafa Kemal, Rüyeti Tanzim maksadıyla iki adım daha atacak oldu, yakın bir bomba infilakıyla sarsıldılar. Mustafa Kemal, insiyaki olarak elini göğsüne götürecektir. Servet Bey, kaygılı bakışlarıyla bir şey söylemek istiyor. Mustafa Kemal Bey, kaşlarını yükselterek elini dudaklarına götürdü, önce bir sus işareti yaptı, sonra elini ceket aralığından uzatıp şarapnel misketinin vurduğu cep saatini bulup çıkardı, avucunda kanlı ve parçalanmış bir cep saati tutuyordu. Mustafa Kemal Paşa, Hayati Bey'in telaşlı sesini önce duymuyor bile. "Kumandanım, kumandanım!" Hala pencerenin önündedir. Düşünceli ve mahzun, yağmurlu karanlığa dalmış, Hayati Bey'i bu defa daha yakından işitecektir. "Kumandanım, telgraf irtibatını kaybettikse de..." Mustafa Kemal toparlanıp döndü, Hayati Bey'e doğru bir adım attı. Hala biraz dalgın, biraz başka yerdeydi. O sırada Hayati Bey sözünü tamamlamıştı. "Sadre şifa malumat alabildik." "Öyle mi? Nedir bu malumat?" Hayati Bey'in gözlerinin içi gülüyordu. "Geliyorlar paşam, Meclis-i Mebusan reisi Celaleddin Arif Bey ile Miralay İsmet Bey geliyor. Yarın Ankara'da olmaları muhtemel." Mustafa Kemal'in gözleri de bir iç gülümseme ile aydınlanmıştı. Hayati Bey'e değil, kendi kendine konuşur gibi, "İşte bu iyi, işte bu çok iyi," dedi. Sonra yüksek sesle ciddi bir emir veriyor, "Vali Bey'le derhal temas kurunuz, onların istikbaline bir nümayiş mahiyeti verilmesi münasiptir." Pencereden çakan şimşeğin fosfor yeşili yalazı birden odayı doldurmuştu. Paşa, göz kamaştıran o aydınlıkta kenar çizgileri yaldızlanmış olarak ışığa karşı siyah bir silüet halinde göründü. Fetva-i Şerife 11 Nisan 1336, Taksim 1920. İslam şehirlerinde bazı kötü adamlar birleşip anlaşarak ve kendilerine bir baş seçerek halkı kandırıp buyruksuzca asker toplamaya başvurup zahiren askerin ihtiyacı için, hakikatte ise cep doldurma hevesiyle haraç ve vergiler koyup türlü tazyik ve eziyetlerle halkın mal ve eşyalarını ellerinden aldıkları, böylece tanrı kullarına kötülük ettikleri ve onları cezalandırdıkları, bazı şehir ve kasabalara saldırıp onları yerle bir ettikleri ve devletine bağlı nice yurttaşları öldürdükleri, usulünce tayin olunmuş bazı asker ve sivil memurları vazifelerinden affedip yerlerine kendi adamlarını getirdikleri, hükümet buyruklarının yerine getirilmesine engel oldukları, payitahtı ülkeden ayırıp halifenin gücünü azaltmak istedikleri, böylece hainlikte bulundukları, devletin nizamını ve şehirlerin asayişini bozmak için yalanlarla halkı kandırdıkları, açığa çıkıp gerçekleşen elebaşılarla bunların adamları devlete başkaldırmış kimseler olup, haklarında çıkarılan padişah buyruğundan sonra da kötülüklerinde ısrar eder ve onları devam ettirirlerse, bunların kötülüklerinden memleketi temizlemek ve tebaayı kurtarmak için öldürülmeleri gerekir mi? Şeyhülislam, gerekir. Bu sebeple memlekette savaşa ve dövüşe gücü yeten Müslümanların, Halife Mehmet Vahdettin'in çevresinde toplanıp, yapılacak davetlere ve verilecek emre uyarak, sözü edilenlerle savaşmaları gerekir mi? Şeyhülislam, gerekir. Halife tarafından asilerle savaştırılmak istenen askerler, savaştan kaçarlarsa dünyada şiddetli cezaya ve öldüklerinden sonra eziyete müstahak olurlar mı? Şeyhülislam, olurlar. Halifenin askeri olup da ayaklananları öldürenler, gazi ve asilerce öldürülenler şehit olurlar mı? Şeyhülislam, olurlar. Asilerle savaşılması için verilen padişah buyruğuna uymayan Müslümanlar suç işlemiş bulunur ve cezaya müstahak olurlar mı? Şeyhülislam, olurlar.
Ayrım sonu.